Ayrım 19.
Supi Paşa'yı sevmeyenler yok muydu? Vardı elbette. Paşa 1880'de hünkâra sunduğu bir notta, Girit Adası üzerinde zaten İngiltere'nin gözü vardır, adayı onlara kaptırmaktansa Yunanistan'a verelim daha iyi olur. Çünkü Yunanistan 2,5 milyonluk küçük bir devlettir. Yarın biz kuvvet kazanınca adayı Yunanlılardan kolayca geri alırız demişti. O zamanlar paşanın bu safça önerisi büyük tepkiler yarattı. Supi Paşa siyasal yaşamının sonlarına doğru Zat-ı Şahane'yi bir kez daha kızdırdı. O da şöyle oldu. 1881'de Yıldız'da oluşturulan Düzmece Mahkeme Mithat Paşa'nın idamına karar verdikten sonra Abdülhamit yüce bir insanlık jesti yaparak idam cezasını ömür boyu hapis cezasına çevirmek niyetindeydi. Ama Yıldız mahkemesinin kesinlikle idam kararı vermesini istiyordu. Yıldız'daki kukla yargıçlar bu kararı verdiler. Hünkâr bu kararı üst düzeyde bir kurula onaylattıktan sonra idam cezasını ömür boyu hapse çevirecekti. Yurt içindeki ve yurt dışındakiler de aman bu ne adalet ve ne haksever bir padişah, idam mahkumlarını affetti diyeceklerdi güya. Yani bu oyuna geleceklerdi. Üst düzeydeki kurulda Supi Paşa da vardı. Paşa çevrilen dolapların farkındaydı elbette. Yıldız mahkemesinin kararını onaylasa bir türlü, onaylamasa bir türlü. Sonunda Yıldız mahkemesinde yargı kurallarına uyulmadığını ama üst kurulun da mahkeme kararını iptal etmeye yetkisi olmadığını belirtti. Hünkâr hiç beğenmedi Supi Paşa'nın tutumunu. Kuruldan hiç falsolu ses beklemiyordu. Bu sefer Abdülhamit iyice taktı Supi Paşa'ya. Paşa 1877'de İstinaf Mahkemesi Başkanı olmuştu. Bu mahkeme Danıştay'ın alt düzeyinde memur davalarına bakan önemli bir yargı kuruluydu. İşte onun başkanlığı döneminde Namık Kemal 1877 Şubat'ında tutuklandı. Neden? Kendi de bilmiyordu nedenini. Asayişi ihlal eden bazı hallerinden dolayı tutuklandığını söylediler. Bazıları İstanbul'da ne zaman bir olay olsa Namık Kemal'in mutlaka parmağı vardır diyorlardı. Bazı kimselere göre Namık Kemal adaylığını koyup da mebus seçilmesin diye tutuklanmıştı. Bir başkası ona seni bir toplantıda bir şiir okumuşsun, Abdülaziz gibi, Sultan Murat gibi Abdülhamit'i de deviririz demişsin dedi. Böyle bir söz etmiş mi etmemiş mi bilmiyordu. 5 ay içeride yattı, sonunda kendisini mahkemeye çıkardılar. Başkan da Supi Paşa'ydı. Baktı ki dosyada hiçbir suç unsuru yok, Namık Kemal'i beraat ettirdi. O da 5 ay yattığıyla kaldı. Ama Zat-ı Şahane hiç hoşlanmadı bu beraat kararından. Bu nasıl yargı kurulu dedi. Kafasında türlü fesat planları hazırlayan bir haini bile mahkum ettiremiyoruz. Supi Paşa çok kötü bir not aldı hünkârdan. Hünkâr kızgınlığını pek belli etmemeye çalıştı. Ama kolay mı Abdülhamit gibi kindar bir adamın bu olayı sineye çekip unutması? Supi Paşa'nın Horhor'daki 40 odalı konağında o zamanlar büyük edebiyat toplantıları düzenlenir ve en ünlü yazarlar, şairler, sanatçılar bu sohbetlere katılırdı. Necip Paşa da fırsat buldukça bu toplantılarda bulunur ama genelde konuşulanları dinlemekle yetinir ve büyüklerinin yanında söz almaktan çekinirdi. 1878 Mart'ında Supi Paşa yine böyle bir toplantı düzenlemişti. Bu toplantıya Abdurrahman Sami Paşa da katıldı. Paşa o yıl 86 yaşındaydı. 3 yıl sonra da öldü. Supi Paşa 60 yaşındaydı. Marif Nazırlığından yeni ayrılmıştı. Necip Paşa Şura-i Devlet üyesiydi ve 2 yıllık evliydi. O akşamki toplantıda konağa sürekli olarak gelip gitmeyen 2 kişi daha vardı. Biri Elena, kahramanı denen Müşir Deli Fuat Paşa, öteki de Sadullah Paşa. Fuat Paşa o zamanlar 43 yaşında ünlü bir kahramandı. Bu çeşit toplantılara pek gitmezdi ama babası yaşındaki Sami Paşa'ya çok saygı duyduğu için davetine hayır diyemeyerek kalkıp gelmişti. Zaten ikisi de uzun yıllar Mısır'da bulundukları için ortak konuları çoktu. Fuat Paşa kendisinden yaklaşık 20 yaş büyük olan Supi Paşa'yı da çok beğenir ve onun düşüncelerinden yararlanırdı. Bu karşılıklı sempati çok sonraları Fuat Paşa'nın oğlu Ali Bey ile Supi Paşa'nın kızı Semiha Hanım'ın evlenmeleriyle daha da pekişti. Mart'ın ilk günlerinde Supi Paşa konağında yapılan toplantıya çağrılanlar teker teker geldi. Supi Paşa konukları karşıladı. Önce Elena kahramanı Müşir Fuat Paşa geldi, sonra Sadullah Bey, sonra da Sezai ve Necip Beyler. Zaten onlar konağın gediklileriydi. Son olarak da Abdurrahman Sami Paşa geldi. O da Supi Paşa'nın babası olduğundan ev sahibi sayılırdı. Kendinden önce gelenlerle öpüştü. Konuklar salondaki koltuklara kuruldular, kahveler içildi. Artık sıra konuların açılıp görüşülmesine geliyordu. Günün en önemli konusu da bir yıl önce başlamış olan Osmanlı-Rus Savaşı, Plevne kuşatması, Elena zaferi ve düşmanın Ayastafanos Yeşilköy önlerine kadar gelmesiydi. Ruslar orada durmuşlar ve Ayastafanos'ta ateşkes ve barış görüşmeleri başlatılmıştı. Orada hem Osmanlı-Rus Savaşı'nın kahramanı Müşir Fuat Paşa vardı, hem de Ayastafanos görüşmelerine katılan Sadullah Paşa. Sami Paşa büyük bir alçak gönüllülük ve nezaketle Fuat Paşa'ya Paşa Hazretleri dedi. Her şeyden önce sizi candan kutlarım. 3 ay önce cephede düşmana karşı büyük bir zafer kazandınız. İmparatorluğun onurunu kurtardınız. Zat-ı Şahane size en yüksek nişanı verdi. Çok yakınlarda müşirliğe terfi etmeniz de bekleniyor. Adınız Elena kahramanı olarak tarihe geçecek. Sizi eğer yormazsak lütfedip de savaşın ayrıntılarını anlatarak bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Sadullah Paşa da evet Paşa Hazretleri dedi. Ben Yeşilköy'de barış görüşmelerine katılıyorum ama sizin kazandığınız büyük zafer konusunda daha geniş bilgimiz olursa başımız dik olur. Yenik durumda olmanın sıkıntısından kurtulmuş oluruz. Supi Paşa da evet lütfen Paşa Hazretleri bize biraz ışık tutun dedi. Bunun üzerine Fuat Paşa şöyle anlatmaya başladı. Efendim biliyorsunuz savaşı biz başlatmadık. Ruslar bizi zorladılar. Biz de kendimizi koruyabilmek için saldırıya geçtik. Bendeniz o sıralarda Doğu Tuna ordusunda görevdeydim. Gazi Osman Paşa Bulgaristan'ın kuzeyinde Rusların elinde bulunan Plevne'yi ele geçirdi. Amacı oradan kuzeye çıkmaktı. Ama Ruslar kısa zamanda toparlanarak 19 Temmuz 1876'da Elena'yı 125 bin kişilik bir güçle kuşattılar. Osman Paşa 40 bin askerle tam 5 ay kahramanca dayandı. Ama yardım gelmedi, sonunda teslim oldu. Kendisiyle birlikte 40 bin piyade, 1200 süvari ve sayısı 2000'in üstünde subay da teslim olmak zorunda kaldı. Subayların içinde 10 da paşa vardı. Bu elbette çok üzücü bir yenilgiydi. Ben o sırada Plevne'nin güneydoğusunda Tırnova ile Silvan arasında Balkan dağlarının kuzeyinde Elena'yı tutuyordum. Ruslar benim kumanda ettiğim 2. piyade tümenine saldırdılar. Rus kuvvetlerinin başında Rus veliahtı bulunuyordu. Onlar çok iddialıydılar. Sayıca bizden çok güçlü olan düşmanı orada muazzam bir yenilgiye uğrattık. Ruslar neye uğradıklarını şaşırdılar. 3 batarya ve pek çok silah ve cephane ele geçirdik. Ordunun morali yükseldi. Ama İstanbul'dan bize yardım gelmeyince çekilmek zorunda kaldık. Başkomutan Süleyman Paşa askerleri Pazarcık'a kadar çekip yeni bir savunma cephesi kurmak istiyordu. Bulgarların Plovdiv dedikleri Filibe'nin güneyinde Ruslarla 17 Ocak'ta yeniden kapıştık. Plevne düşeli bir ay olmamıştı, Ruslara yine karşı koyduk. Ama gücümüz azalmıştı. Topu topu 15 bin askerle savaşıyorduk. Eğer Çatalca'dan yardım gelseydi süpürürdük düşmanı. Yardım gelmedi, Yeşilköy'e kadar çekildik. Düzenli bir biçimde çekilmesini bilmeseydik İstanbul düşerdi. Benim kumanda ettiğim fırka Bakırköy-Hisarkaya hattını savundu, düşmanı daha ileriye geçirmedik. Paşa Hazretleri peki öteki cephelerde neler oldu? Söylememe gerek var mı? Doğuda Kars'ı, Ardahan'ı, Batum'u yitirdik. Balkanlar elimizden çıktı. Romanya'da, Sırbistan'da, Bulgaristan'da, Bosna Hersek'te artık bütün egemenliğimiz sona erdi. Bunların altından kolay kolay kalkamayız. Fuat Paşa'nın gözleri doldu, konuşmasını sürdüremedi. Uzun bir sessizlikten sonra Sami Paşa, Sadullah Paşa'ya dönerek, ''Paşam, şimdi sizi dinliyoruz.'' dedi. ''Durum çok kötü. Bütün koşullar düşmandan yana. Ayastefanos da siz bu devleti nasıl kurtaracaksınız, hiç umut var mı? Sadullah Paşa, bizim işimiz çok güç diye söze başladı. Savaş sırasında büyük devletlerden hiçbirinin, özellikle İngiltere'nin arabuluculuğunu istemedik. Onlar da işe karışmadılar. Ama Plevne düştükten sonra durum değişti. Romanya, Karadağ ve Sırbistan bize karşı savaşa girdiler. Bulgarlar da bize karşı silahlandırıldı. Biz tek başımıza kaldık. Rusların amacı Edirne'yi ele geçirdikten sonra İstanbul'a girmekti. İşte bu durumda biz yok olmayı önlemek için büyük devletlerin aracılığını sağlamayı niyet ettik. 1856'da yapılan Paris Antlaşması'yla Osmanlı İmparatorluğu'nun sınırlarını güven altına alan devletlere başvurduk. Hiçbiri aldırmadı. Bunun üzerine İngiltere'nin arabuluculuğunu istedik. Onlar bu işe bulaşmaktan çekindiler. Bize de anlaşma Rus ve Osmanlı kumandanları arasında olsun dediler. O yola başvurduk, Ruslardan ses çıkmadı. Bunun üzerine Abdülhamit Çar'a bir telgraf çekerek bir çözüm yolu bulunmasını önerdi. Çar da gidin başkomutan Grand Duke Nikola ile görüşün dedi. Yani koşulları onlar ortaya koyacaklar, biz de kabul edecektik. Evet evet, bunları duymuştuk. O arada belki de sizin de bilmediğiniz şeyler oldu. İstanbul'da Zat-ı Şahane Meclis-i Meşveret denen danışma kurulunu topladı. O kurulda bazı paşalar İstanbul'u savunamayız, Ruslar ne istiyorlarsa kabul edelim dediler. Bazı paşalar da İngiltere ve Almanya ile anlaşarak savaşın sürdürülmesini önerdiler. Hatta padişah gidip Gelibolu'ya yerleşsin, İngiliz donanmasının koruması altına girsin diyenler bile oldu. Bazıları da biz dediler asla Bulgaristan'ın bağımsızlığını ve Bosna Hersek'in özerkliğini tanımayalım. Avrupa'dan çekilmeyelim. Buna karşılık Girit'i ve Filistin'i İngilizlere bırakalım, Mısır'ı da Fransızlara verelim, olsun bitsin diyorlardı. Cevdet Paşa zinhar dedi, Mısır'ı veremeyiz. Orası Müslüman bir ülkedir. Mekke'nin ve Medine'nin yolu oradan geçer. Mısır'ı Müslüman olmayan bir devlete asla bırakamayız. Verelim Bulgaristan'ı, güle güle kullansınlar. Yani sizin anlayacağınız, bizim paşalar kendi aralarında anlaşamadılar. O sırada Ruslar Edirne'ye girmişlerdi. Paşalarınızı yollayın da görüşelim diye haber gönderdiler. Biz de büyük ve ünlü komutanlarımızı tam yetkiyle Edirne'ye yolladık. Ateşkes antlaşması imzalandı. Ama Ruslar buna boş vererek Çatalca'ya kadar geldiler. İşte o zaman Avrupa'da kıyametler koptu. Ne oldu yani? İngilizler Rusların Osmanlıları tek başlarına yenmesinden hiç hoşlanmadılar. Aman biz acele davranmazsak havamızı alacağız dediler. Macarlar, Avusturyalılar ve Almanlar Rusların bu derecede güçlenmesinden ürktüler. Fransa telaşlandı. İngiltere de İstanbul'daki vatandaşlarının güvenliğini korumak bahanesiyle Boğaz'a bir filo göndermeye karar verdi. Ya bunu hiç duymamıştık. Öyleyse şimdi duyun efendim. Bu haber çıldırttı herkesi. Çünkü Boğaz'a bir İngiliz donanması gelirse Ruslar da İstanbul'a girebilirdi. Sonra ayıklayın pirincin taşını. O sırada Meclis-i Mebusan toplanmıştı. İstanbul Mebusu Astarcılar Kahyası Ahmet Efendi kıyameti kopardı. Neden şimdiye kadar bizim düşüncemizi sormadınız diye haykırdı. Bunu duymuşsunuzdur sanırım. Evet evet, duyduk. O olaylar sırasında Zat-ı Şahane'nin büyük yüreklilik gösterdiğini duyduk. Padişahımız ben demiş, Rus askerlerinin İstanbul'a girmesini asla caiz göremem. Komutanlarımız korkuyorlar. Ben korkmam, hiçbir fedakarlıktan da çekinmem. Açarım sancağı, Rus ordusunun üzerine yürürüm. Yok canım, öyle mi demiş Zat-ı Şahane? Öyle söylemiş ama herkes padişah cilve yapıyor demiş, boş vermişler bu sözlere. Sonra? Padişah yeniden söz almış ve bu meclisi ben topladım, Astarcılar Kahyası bunu biliyor. Eğer siz şimdi Rusların İstanbul'a girmelerini önleyecek bir karar almazsanız benim yapacağım tek şey kalır. İçinizden kimler bana uyarsa, tebaamdan da kimler peşimden gelirse onları arkama alır, ölünceye kadar cenk ederim. Eğer kimse peşimden gelmezse ne yaparım? O zaman da dinime ve milletime sadakatle can vereceğimi ispat etmek için tek başıma Rus karargahına gider komutanı isterim, kimliğimi bildiririm ve tabancamı çeker onu öldürürüm. Sonra da karşı hücuma geçenlere gövdemi siper eder ve ayaklar altında çiğnenir ölürüm. İşte ben bu fedakarlıklara hazırım. Bu sözler coşkuyla alkışlandıktan sonra padişah meclisi terk etmiş. Yine de meclis Rus askerlerinin İstanbul'a girmesini önlemek için bir karara varamamış. Ama durum başka türlü çözüldü. İngiliz donanması İstanbul sularına girmekten vazgeçti ve Mudanya önünde demirledi. Ruslar da İstanbul'a girmekten vazgeçtiler ve 12 bin kişilik güçlerini Çekmece'de bıraktılar. Ondan sonra sıra geldi Ayastafanos'ta barış görüşmelerine. Evet Paşa Hazretleri, ondan sonra siz devreye girdiniz galiba. Öyle oldu. Biliyorsunuz görüşmeler geçen ay Yeşilköy'de başladı. Harciye Nazırı Saffet Paşa benim de delege olarak toplantıya katılmamı istemişti. Onunla çalışmak benim için bir onur ve bir zevkti. Bu yüzden Berlin'den kalkıp geldim. Rusları da Grand Duke Nikola ve Kont Ignatiev temsil ediyordu. Ruslar bu savaşta 100 bin askerlerini yitirmişler ve 2 milyon rublelik zarara uğramışlardı. İsteklerinden hiç ödün vermeye niyetli görünmüyorlardı. Üstelik de biz yenik durumdaydık. Rus delegasyonu savaş tazminatı olarak 6 zırhlımızın kendilerine verilmesini istedi. Abdülhamit asla buna yanaşmadı. Bu durumda biz büyük sorumluluk altına giriyorduk. Saffet Paşa ile kafa kafaya verip ne yapmamız gerektiğini görüştük. Sonunda bu bir hükümet sorunudur. Biz burada tek başımıza karar veremeyiz. Sadrazam Ahmet Vefik Paşa'yı çağıralım, gelsin o karar versin dedik. Ve öyle de yaptık. Vefik Paşa'yı ben hiç görmemiştim, tanımıyordum. Ne kadar aldanmışım. Keşke davet etmeseydik. Anladık ki onun hiçbir şey becereceği yok. Sadrazam bizim kotardığımız işleri de bozmaya kalktı. Aman dedik Sadrazam Hazretleri, sizin burada bulunmanız konferansın selameti açısından sakıncalı olabilir. Çünkü onlar karşılarında sizi görünce daha çok şey istiyorlar. İyisi mi Sadrazam Hazretleri, siz hemen yarın İstanbul'a dönün. Onun da buna aklı yattı ve kalkıp gitti. Biz yine Rus delegasyonuyla kozumuzu paylaşmak üzere baş başa kaldık. Baktık ki görüşmeler ilerlemiyor. Ruslara, biz bu sorunların altından kalkamıyoruz dedik. Gördünüz sadrazamı çağırdık, o da karar veremedi. Çünkü bilirsiniz bizde bütün yetkiler Zat-ı Şahane'nin elindedir. Sizde de öyle değil mi ya? En iyisi Çar Hazretleri ile Padişah Hazretleri kafa kafaya verip buna bir çare bulsunlar. Ama siz yok öyle şey, iki büyüğümüzü bir araya getiremeyiz derseniz onun da çaresi var. Padişahımız Petrograd'a tam yetkili bir temsilci gönderir, onlar soruna bir çözüm bulurlar. İyi değil mi general, gelin böyle yapalım. General Ignatiev kükredi. Hayır Paşa Hazretleri, hayır dedi. Bizi bir defa tuzağa düşürdünüz, yağma yok, bir daha tuzağa düşmeyiz. Estağfurullah, biz sizi ne zaman tuzağa düşürmüşüz dedik. General Ignatiev anlattı. Hatırlarsınız ya, Edirne muharebesi olmuş, biz yenik düşmüştük. Tam barış görüşmelerine oturulacakken padişah kaptanı derya damat Halil Paşa'yı Petrograd'a göndermeye karar vermiş. Halil Paşa Çar 1. Nikola ile görüşmek üzere Petrograd'a gitti. Ruslar sormuşlar Halil Paşa'ya, maksadınız ne demişler. O da hiç demiş, önemli bir şey değil. Padişahımız efendimizin selamlarını ve hediyelerini getirdim. Öyle uzun boylu kalmayacağım. Politikadan, barış koşullarından söz etmeyeceğim. Ruslar eh peki o zaman seni bırakalım, Çar'a padişahın selamlarını söyler çıkarsın demişler. Halil Paşa tabii tabii demiş, başka ne söyleyeceğim ki. Paşa'yı sokmuşlar Çar'ın yanına, paşa başlamış anlatmaya. Hikayeler, fıkralar, Çar'ı güldürmüş. Ondan sonra da şimdi gelelim demiş Edirne görüşmelerine. Çar'ın nazırları yo demişler. Söz verdin, gündemde onlar yok. Sadece selam kelam. Halil Paşa yahu demiş, lafımı ağzıma tıkamayın, tatlı tatlı konuşuyoruz. Şunun şurasında 40 yılda bir iki laf edeceğiz. Çar da gülmüş bu sözlere, vezirlerine. Dokunmayın bu adama, anlatsın bakalım ne diyecek. Çok laftan kim zarar görmüş ki demiş. Halil Paşa başlamış anlatmaya. Çar'ın huzurunda Rus Harbiye Nazırı varmış, deli olmuş paşayı dinlerken. Haşmet mi yap demiş, lütfen susturun şu adamı. Çar Hazretleri kendi huzurunda öyle nazırların konuşmasına hak tanımadığı için Harbiye Nazırı'na Sen sus, lafa karışma demiş. Biz aramızda dertleşiyoruz. Nazır susmuş, Halil Paşa konuşmuş. Ne istediyse çağır peki demiş. Bu kadar yeter, başka bir şey isteme. Halil Paşa hiç istemez olur mu? İstedikçe istemiş ve Rusların Edirne'de geri çevirdikleri barış koşullarının hepsini Çar Hazretlerine kabul ettirmiş. Bu bize ders oldu, bundan böyle Çar'la baş başa konuşmak yasak demiş Ignatiev. Supi Paşa burada Sadullah Paşa'nın sözünü keserek, peki dedi, dün nasıl anlaştınız Ruslarla? Anlatayım, buna anlaşma denirse, onlar bize kendi koşullarını dikte ettiler. Şunlar da onların koşulları. Birincisi Karadağ'ın bağımsızlığı. İkincisi Sırbistan'ın Niş Sancağı'nı da alarak bağımsız olması. Üçüncüsü Romanya'nın bağımsızlığı. Dördüncüsü Bulgaristan'ın özerkliği. Sınırlarının da Tuna'dan Ege'ye kadar Kosova ve Manastır'ı da içine alarak genişletilmesi. Ve sınırları içinde hiçbir Osmanlı askerinin bulunmaması. Beşincisi Bosna ve Hersek'te yeni bir statü uygulaması. Altıncısı Rusların isteyip de bizim ödeyemediğimiz savaş tazminatı olarak Ardahan'ın, Kars'ın, Batum'un, Karaköse'nin ve Dobriçe'nin Rusya'ya bırakılması. Yedincisi Girit'te yeni bir düzen kurulması. Sekizincisi Teselya ve Arnavutluk'ta da bu tür bir düzen uygulanması. Dokuzuncusu Ermenileri Kürtlere ve Çerkezlere karşı korumaya söz vermemiz. Yeter paşam yeter desenize, biz mahvolmuşuz, ölmüşüz de haberimiz yok. Maalesef öyle efendim. Peki şimdi ne yapacağız? Arz edeyim efendim. Anlaşmayı dün, yani 3 Mart'ta imzaladık. Ama İngiltere, Fransa, Almanya ve Avusturya neden bu kadar ödün vermişiz diye kıyameti kopartıyorlar. Peki bütün cephelerde yenilirken onların akılları neredeydi? Bize yardım etsinler ya da arabuluculuk etsinler diye yalvardık yakardık, hiçbirinin kılı kıpırdamadı. Şimdi mirasımızdan pay alamadıkları için sızlanıyorlar. Ruslar da onların tepkilerinden huzursuz oldu. Karar verdiler, önümüzdeki Haziran ayında Berlin'de büyük bir kongre toplanacak. Buna Bismarck başkanlık edecek, alınan kararlar orada yeniden görüşülecek. Durum böyle. Vah vah vah, bilmediğimiz neler olmuş. Bunları ne Vefik Paşa Hazretleri açıkladı ne de Zat-ı Şahane. Tabii efendim, nasıl açıklasınlar? Meclis-i Mebusan üyeleri ne derler sonra? Ama bir gün durumu bütün çıplaklığıyla öğrenecekler. O zaman da mecliste kıyamet kopacak. Hangi meclis paşam? Meclis-i Mebusan geçen ay kapatıldı. Siz bir daha meclisin toplanacağını mı umut ediyorsunuz? Suratlar asıldı. Herkes kara kara düşünüyordu.